Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hem Ender hem de ben geçtiğimiz son 2 hafta içerisinde izinde olduğumuz için 2 hafta boyunca mobiliteyi ekranlara getiremedik. Ancak bundan sonra bir mani olmadığı sürece önümüzdeki tatil dönemine kadar, yani önümüzdeki 1 sene boyunca mobilite aralıksız ekranlarınızda olacak. Evet Ender, yine oldukça yoğun bir gündemimiz var. İlk gündem maddemiz de Windows 8'li tabletlerle ilgili olacak. Şimdi Windows 8 ile ilgili zaten Microsoft'un çalışmaları tamamlandı. İşletim sistemi bitirildi ve artık lansman dönemi, yani 26 Ekim tarihi bekleniyor. İşletim sistemiyle ilgili çalışmalar bitince de üreticiler cihazlarını yavaştan duyurmaya başladılar. Burada da ilk üreticimiz Lenovo oldu. Lenovo ThinkPad Tablet 2 modeliyle Windows 8 tabletini duyuran ilk üreticilerden bir tanesi. Şimdi tabletin özelliklerine baktığımızda denilen dikkat çekici özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işlemci tarafı sanki beklenilenin altında kalmış gibi.
Evet, hani Windows 8'in çıkışıyla beraber herhalde hani Intel Ivy Bridge tarafında da bu Ivy Bridge'in çok düşük güç tüketimine sahip modellerinin kullanılacağı, Windows 8 modellerinin çıkacağı konuşuluyordu. Burada biraz farklı bir yol izlediğini görüyoruz Lenovo'nun. Daha hazır ve olgunlaşmış bir sistem olan daha düşük güç tüketimli Ivy Bridge versiyonlarına kıyasla atom tabanlı bir işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Medfield tabanlı, atom tabanlı işlemciler daha önce akıllı telefonlar için birkaç ülkede, özellikle Çin, Hindistan gibi piyasaya sunulmuştu.
Tabletlerde de,
tabletlerde de kullanılmıştı. Burada biraz daha üst versiyonu olan Cloverfield atomu görmekteyiz. Teorik olarak aslında aynı işlemci ama Medfield'ın en çok eleştirildiği nokta eskimiş grafik birimiydi. PowerBear'ın eski bir grafik yongasını kullanıyordu. Cloverfield'da bu handikap ortadan kaldırılmış ve daha güçlü bir grafik biriminin kullanıldığını düşünüyoruz. Bununla beraber 2 GB sistem belleğinin ve 64 GB yine depolama biriminin olduğunu görüyoruz. Özellikle farklı uygulamalar arasındaki geçişte fazla bellek ihtiyacı her geçen gün artmakta.
Ki zaten Windows 8'den bahsediyoruz. X86 tabanlı bir işletim sistemi. Dolayısıyla yüksek bellek ihtiyacı dolayısıyla kendini göstermekte.
Evet, ARM tabanlı işlemcili işletim sistemlerine kıyasla X86 bu konuda biraz daha belleğe ihtiyaç duyan bir yapı sergiliyor. Burada da 2 GB bellek kullanılması tableti daha uzun süreli bir kullanım ömrüne sahip olacağını bir göstergesi aslında.
Tabii burada işlemci tarafındaki tercihe baktığımızda 32 nanometre bir işlemci kullanılıyor Cloverfield tarafında. Ancak hani yine de beklentiler daha çok Ivy Bridge tabanlı işlemciler yönündeydi. Çünkü X86 tabanlı bir platformdan bahsediyoruz ve en nihayetinde Windows 8 yeni bir işletim sistemi olduğu için üreticilerin performansa daha önem vereceği düşünülüyordu. Ancak burada Lenovo'nun en azından bu tablet modeli için ki ThinkPad Tablet 2 diyoruz, daha çok kurumlara yönelik bir tablet bilgisayar olacak. Atomla yola devam etmeyi tercih etmişler. Ağırlığa baktığımız zaman aslında hafif bir cihaz. Burada atom platformunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 600 gramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Keza yine kalınlık anlamında evet sınıfın en ince tabletlerinden bir tanesi değil. Ancak 9.8 mm de çok kalın olduğu söylenemez. Kaldı ki ThinkPad demek aslında bazı dayanıklılık olduğu için. Çünkü ThinkPad'i yakından tanıyanlar bilir ürünleri. Su geçirmezlik, toza dayanıklılık gibi pek çok önemli standartın karşılanması gerekiyor. Hani burada da bu yüzden biraz daha kalın bir cihazın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bir de opsiyonel klavyesi var bu cihazın. Ayrıca satın alınabilecek. Bunun üzerinde de 3 tane USB portu var, Ethernet portu var keza yine. Cihaz Ekim ayında piyasaya çıkacak. Hani henüz fiyatlardan bahsetmek çok mümkün değil. Muhtemelen Windows 8 lansmanını takip eden süreçte bu cihazda, yani 26 Ekim'den sonra piyasaya çıkmış olacak. Türkiye pazarında girip girmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Lenovo'nun ThinkPad tabletinden sonra ikinci konumuz Oya olacak. Biz Oya'yı donanım olarak .com olarak sevdiğimiz bir proje. Sık sık da ekranlara getiriyoruz. En son Mesut'la beraber çektiğimiz Tegra 3'lü oyun konsolu videosunda da telaffuz etmiştik Oya'yı. Şimdi bunlar biliyorsun Kickstarter projesi olarak başlamış ve Kickstarter tarafındaki artık destek süreci sona erdi. Yaklaşık 8,5 milyon dolarlık bir destek topladılar. Ve en nihayetinde çıkış tarihi de netleşmeye başladı. Muhtemelen Mart ayı gibi, önümüzdeki Mart ayı gibi, yani 2013'ün Mart'ında Oya oyun konsolu pazardaki yerini almış olacak.
Evet, Oya'ya baktığımızda ilk olarak hedefledikleri rakam, bütçe Kickstarter'da 900-950 bin dolar civarındaydı. Şu an ulaşılan rakam ise korkunç, neredeyse 10 katı büyüklüğünde 8,5 milyon dolardan bahsediyoruz. Tabii bu da ciddi bir Ar-Ge kısmında işlerin hızlanması demek. Zaten ortadaki platform da yeni bir platform değil. Sonuçta Tegra 3 kullanan bir sürü cihaz var ve benzer altyapıyı kullanacak. Burada daha çok büyük ihtimalle firmanın üzerinde yoğunlaşacağı nokta hem cihazın dış tasarımı olacaktır hem de kendisine has bir arayüzü, çünkü alt tarafta Android olacak ama daha kullanıcı dostu, daha bir oyun konsoluna benzemesi açısından firma bu noktada bence donanımsal değişikliklerden daha çok yazılımsal noktalarda çalışarak Mart ayında Oya'yı yetiştirmeye çalışacaklar.
Tabii diğer taraftan Oya'nın en büyük kazanımlarından birisi de Nvidia desteğinin arkasını almış durumda. Bu konsol bilindiği üzere Tegra 3 platformu ve Android işletim sistemiyle çalışıyor. yoğun ilgi görmesinin ardından Nvidia şirketle diyalog haline diyaloğa başlayarak beraber bir geliştirme sürecine girdiler. Hani Tegra 3 Plus platformunun özel bir versiyonu da bu cihazda kullanılabilir. Tabi buradaki sıkıntı şu, bu cihaz Mart ayında piyasaya girecek. Ve o dönemde, hatta ondan bir ay önce Mobil Dünya Kongresi'nde muhtemelen Tegra 4 platformu ve benzer yeni platformlar piyasaya çıkacak ya da duyurusu yapılacak. Hani burada Tegra 4'ten bahsetmek gerekirse, şimdi Tegra 3, Tegra 2'nin devamı niteliğinde bir platformdu. Evet, bazı güncellemeler var, çekirdek sayısı arttı ancak özünde çok fazla radikal bir değişiklik yok. Ancak Tegra 4, Cortex A15 tasarımını kullanan, yepyeni bir grafik birimine sahip olan çözüm olacak. Hani bu noktada umarız belirlenen takvim yeni platformların çıkışına denk geldiği için cihazın başarısında gölge düşürmez.
Bu noktada ARM tarafında açıklanan yeni platformlara baktığımızda her zaman duyurulsundan bir, en az minimum bir ve genel daha çok ortalamada 1,5-2 sene sonrasında cihazlarda kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bence bu OEM için bir avantaj olacak bu noktada. Hı-hı. Çünkü Cortex A15 tasarımına sahip birçok ürün aslında şu anda üreticiler tarafından hazır durumda. Texas Instruments olsun, hı-hı, yine diğer firmalar tarafından olsun. Ürünlerin, demo ürünleri en azından çok uzun bir zamandır fuarlarda görülebiliyor, denenebiliyor. Hatta üreticilere de vermişlerdir. Büyük ihtimalle bunlar üstünde oynuyorlardır, çeşitli çalışmalar yapıyorlardır ama bu ürünlerin daha çok kullanıcıya yayılabilmesi için çok daha fazla zaman gerekti, çalışmalar gerekti. Bu noktada da bu OEA için bir avantaj olacak. Önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni versiyon, ARM tabanlı işlemciler duyurulsa bile en azından bunların yaygınlaşması 1-1,5 sene gibi bir süre alacaktır. Bu da OEA'nın rahat bir şekilde satılıp kullanıcılara ulaşmasına avantaj olarak dönecektir. Zaten OEA'nın fiyatına da baktığımızda 99 dolarlık hedefledikleri bir fiyat var. Bu fiyatta çıktıktan sonra birçok kişi hani daha yeni bir teknoloji pazarda olsa bile OEA'yı tercih edeceklerdir.
Tabii burada OEA ile ilgili son olarak şunu da söyleyelim. Firma içerik sağlama konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Pek çok firmayla, oyun firmasıyla ya da multimedya çoklu ortam içeriği sunan firmalarla işbirliğine girmiş durumda. Burada sanırım ilerleyen dönemlerde OEA ile ilgili olarak daha özel içerikler, cihaz özel içeriklerle piyasadaki yerini almış olacak diyebiliriz. Evet, sıradaki haberimiz yeni bir akıllı telefonla ilgili. Aslında bakılırsa çok yeni bir cihaz değil ancak Türkiye pazarına bugünlerde girmiş olacak bir cihazdan bahsediyoruz. LG Optimus 4X HD. Şimdi hem Samsung hem de HTC zaten amiral gemisi telefonlarını, Galaxy S3 ve One X'i piyasaya sürmüştü. Son birkaç ayda zaten Türkiye'de satılan cihazlar bunlar. Ancak bu segmentte LG'nin amiral gemisi henüz Türkiye'de piyasaya girmemişti. Şimdilerde artık bu telefonda görmüş olacağız. Zaten yakında bir incelemesinde biz yayınlıyor olacağız. Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanan bir telefon Optimus 4X HD ve sahip olduğu donanımlar itibariyle üst performans segmentinde sanırım rekabeti geliştirecek bir telefondan bahsediyor olacağız.
Teknik olarak biraz daha detaylı baktığımızda aslında üzerinde neredeyse LG yazan bir One X'e karşı karşıyayız. Yine 4.7 inç IPS ekran gözümüze çarpıyor. Tegra platformu zaten HTC tarafından yaklaşık 3-4 aydır kullanılmakta One X'te. Bunun dışında çözünürlük olarak yine 720p, 1280x720p çözünürlüğü görmekteyiz. Yani teknik olarak detaylara baktığımızda aslında ekstra şu anda Android'in amiral gemisi telefonlara herhangi bir eklediği bir teknik anlamda eklediği bir farklılık yok Optimus 4X'te.
Tabii işte telefonu farklılaştıran bazı detaylar da yok değil. Bunların başında baktığımızda aslında CO Plus adı verilen teknoloji gelmekte. Aslında teknoloji değil de bir pil türünden bahsedebiliriz belki de. LG bunun hani çok fazla detaylarını açıklamış değil ancak yapılan bildiride şunun altı çiziliyor. Aynı boyuttaki standart pillere nazaran %6 daha fazla güç sağlayan bir pilden bahsediyoruz burada. Hani Optimus 4X HD'nin üzerinde 2150 mAh kapasiteli bir pil olduğunu düşünürsek ve bu özel teknolojiyi üzerine katarsak eğer One X'e nazaran çok daha uzun bir pil ömrü sunacak gibi görünüyor.
Evet, bu konuda pil ömrü gerçekten bir avantaj. Pil teknolojisi şu anda duraklama dönemine girmiş durumda. En azından taşınabilir mobil versiyonlar için konuşalım. %6 hani ilk başta kulağa biraz ufak bir rakam olarak gelse de artık öyle durumlara geliyoruz ki akıllı cihazları kullanırken 5 dakika daha o telefonu kullanabilmek belki de çok büyük bir şekilde size yarara dokunabilecek. Hı hı. Belki hayati bir durumda işinizi yapmanızı sağlayabilecektir. Bu noktada tabii ki bir avantaj.
Evet, tabii burada LG'nin Optimus 4X HD modelini farklı kılan bir başka detay da yine yazılımsal bir detay aslında. Eco Mode denen bir özellik var telefonda ve kullanıcılar standart arayüz üzerinden tek bir buton vasıtasıyla Tegra 3'ün çekirdeğini kapatabiliyorlar. Yine bu da hem performans hem de pil tüketimi arasındaki dengeyi kurmak açısından önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Pil olarak muhtemelen One X'den daha uzun pil ömrü sunacak ancak Samsung Galaxy S3 yakalamasını biz beklemiyoruz. Ki uluslararası testler bunu gösteriyor. Biz de zaten incelemesini yaptığımızda bu detayları paylaşıyor olacağız. Son olarak fiyatından bahsedelim. Bugünlerde Türkiye'de piyasaya çıkacak telefonun Türkiye için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı da 1699 lira olacakmış.
Evet, fiyat olarak baktığımızda aslında LG'nin bu noktada biraz agresif bir tutum sergilediğini görüyoruz. Şu anda One X ve Galaxy S3 gibi telefonlar 2000 liranın biraz üzerinde yer almaktalar. Belki çeşitli marketlerde kampanyalarla veya indirimlerle daha uygun fiyatta bulabilmek mümkün olsa da.
Aslında şu an Optimus 4X LG'nin fiyatına yakın fiyatlarla zaten bu telefonlar alınabiliyor. Ancak biz üreticilerin resmi satış fiyatları üzerine konuşursak LG Optimus 4X LG sanırım üst segmentteki en ucuz telefon olacak muadillerine
nazar. Evet, sonuçta bu çeşitli demin bahsettiğim indirimlerle de düşünürsek Optimus 4X HD'yi de çok yakın bir zamanda bu fiyatın da altına alabilmek mümkün olacak bu noktada. LG bu konuda en azından fiyat konusunda agresif olmasıyla bence akıllı bir hareket izliyor. Çünkü LG adını duyanlar Android camiasında arkasına bakmadan dönerek kaçıyorlar biliyorsun.
Özellikle yazılım güncellemesi.
Yazılım güncellemesi konusunda geçmişte kullanıcılar çok büyük sıkıntılar yaşadı LG telefon kullanırken. Ve haklı olarak da yani bu konuda kimse kullanıcılara bu noktada bu düşünce yapılarını sorgulayamaz. Çünkü hakikaten çok birçok üst düzey donanıma sahip telefonlarına aldıktan sonra hiçbir doğru düzgün yazılım güncellemesi gelmeden kullanıcılar bu telefonları kullanmak zorunda kaldı. İnşallah Optimus 4X HD'de bu tarz sorunları yaşamayız. Yakında bir 4.1 Jelly Bean güncellemesi bekleniyor. Optimus 4X de hızlı bir şekilde bu güncellemeyi telefona sunarak belki de kullanıcıların bu noktada gönlünü alabilir.
Evet, LG zaten uzun sürede bir strateji değişikliği içerisinde. Bir telefonu oluşturan tüm parçaları kendileri üretme amacındalar şu anda. Umarız bu strateji değişikliği bir taraftan yazılım tarafına da dokunur ve yazılım güncellemeleri hızlı bir şekilde en azından rakipleriyle benzer süreçlerde kullanıcılara sunularak bu oluşan sicili de temizlemiş olurlar diyelim. Şimdi buradan yine bir başka cihaza geçelim Ender istersen. Şimdi Android tarafında tablet bilgisayar çalışmaları aslında biraz şeysiz devam ediyordu. En son işte Google'ın Nexus 7'yi duyurmasıyla birlikte orada bir hareketlilik oldu. Ancak yine de üreticilerde bir sessizlik hakimdi. Samsung tarafında ise Galaxy Note 10.1'in tanıtımı çok uzun süredir konuşulmasına rağmen, gösterimlerin Mobil Dünya Kongresi'nde yapılmasına rağmen cihaz piyasaya çıkmamıştı. Ancak resmi tanıtımı cihazın yapıldı ve bu ayın ilerleyen günlerinde pek çok ülkede de satışa sunulacak. Galaxy Note 10.1'e baktığımızda teknik özellik anlamında son derece ilgi çekici ve rekabetçi bir cihazın piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.
Evet, teknik özellikleri aslında belki de şöyle diyebiliriz. Büyütülmüş bir Galaxy S3 olarak adlandırılabilir.
Ya da Android tarafındaki en hızlı tablet bilgisayarı da denilebilir.
Evet, öyle de diyebiliriz. Teknik altyapıya baktığımızda S3'te kullanılan 4 çekirdekli Exynos 4 Quad'ı görmekteyiz. Yine hız aşırtılmış Mali 400 grafik birimi bu noktada tablete eşlik ediyor. Belki bu noktada Mali'nin yine T604 birimi kullanılabilir de diye düşünüyorum. Çünkü bu noktada Apple tarafında yeni iPad, şu andaki en güncel iPad, grafik birimi açısından oldukça güçlü. Özellikle de yine yüksek çözünürlükte ekranıyla beraber bu konuda bir avantaj sağlayabilecekmiş gibi gözüküyor. Ama bu noktada kullanıcıların Galaxy Note'dan sonra oldukça sevdiği ve benimsediği bir özellik olan S Pen teknolojisini görüyoruz. Zaten cihazın da adında dikkat edilebilecek gibi. Note adında Note olmasından da anlaşılacağı üzere bu S Pen dediğimiz akıllı kalem teknolojisi yine Galaxy Note 10.1'de yer alacak.
Evet, bu basınca duyarlı kalem vasıtasıyla dilediğiniz yerde ekranda hızlı notlar oluşturmanız mümkün olacak. Cihaz üzerinde 2 GB'lık bir RAM bulunmakta. Aynı zamanda 64 GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri olacak. Hani burada aynı zamanda GLONASS desteği var. Rus küresel konum belirleme sistemine destek veriyor cihaz. Bu sayede daha isabetli GPS sinyalleri elde edilebilecek cihaz vasıtasıyla. Bununla birlikte merak edenler için pilden de bahsedelim. Galaxy Note 10.1 üzerinde 7000 mAh kapasiteli ki bu büyük bir pil. Büyük bir pilden söz ediyoruz. Pil var. Dolayısıyla kullanım ömrü açısından da sahip olduğu teknolojileri bir tarafa bırakırsak eğer yine kendi alanındaki en uzun pil ömrünü sunan cihazlardan birisi olacağını söyleyebiliriz. Fiyat olarak tabii Samsung tarafında şu an netleşmiş bir fiyattan söz etmek mümkün değil. Ancak oluşan bazı ön sipariş fiyatlarından yola çıkarak Samsung Galaxy Note 10.1'in yurt dışında $600 civarında bir fiyatla piyasaya gireceğini söylemek mümkün ki bu fiyatı dikkate alırsak eğer sanırım hani iPad'den bir miktar daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Tabii burada kapasite seçeneklerinde dikkate etmekte fayda var. Bu fiyatın hangi kapasite için olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak yine de çok ucuz bir tablet olmayacağını söyleyebiliriz. Hele ki Nexus 7 gibi $199 satılan bir Android tablet varken. Evet Ender, şimdi cihazlardan bahsettik. Biraz daha yazılımlardan konuşalım. Geçtiğimiz günlerde manşetleri süsleyen en önemli yazılım haberlerinden birisi de Apple'ın bir kararı oldu. Şimdi Apple zaten iOS işletim sisteminin yeni sürümü. iOS 6 ile ilgili çalışmalarını uzun süredir sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda çeşitli detaylarını da zaten açıkladılar. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar YouTube uygulaması iOS işletim sistemlerine standart olarak cihazlarda varsayılan uygulamalardan birisi olarak geliyordu. Ancak şimdi Apple verdiği bir kararla bu uygulamayı çıkarmaya niyetlenmiş durumda.
Karara baktığımızda aslında Apple'ın YouTube lisansının süresinin dolduğunu görüyoruz. Ama bu noktada asıl dikkat çeken şey Apple'ın bu lisansı tekrar yenilemeyip tekrar YouTube yazılımını daha belki de daha güncel bir şekilde işletim sistemine dahil etmemesi oldu. Bu aslında ikinci şaşırtıcı olay. Çünkü biliyorsun iOS 6 ile beraber kullanıcılar artık Google Maps dışında Apple'ın kendi haritalama hizmetinden yararlanarak navigasyon gibi çeşitli ihtiyaçlarını bu yazılım üzerinden gerçekleştirecekler. Bu hamlenin ardından bir de şimdi YouTube uygulamasının cep telefonundan, işletim sisteminden çıkarılması acaba akıllarda Apple'ın hani Google'ın kendi ürünlerinden olabildiğince uzaklaştırmaya mı çalışıyor sorusuna ister istemez akla getiriyor. Çünkü bunun bir sonraki adımı da şu anda konuşulan dedikodular arasında yer alan konu. Varsayılan arama motorunda artık Google dışında diğer arama motorlarına yönlendirileceği şekilde.
Zaten bu noktada Apple tepe yöneticisi geçtiğimiz haftalarda Çin'e bir ziyarete bulmuştu. Özellikle Çin pazarı için iOS işletim sisteminin belki ileriki versiyonlarında standart arama motorunun Baidu olacağı söyleniyordu. Bu noktadan Apple'da rekabette rakip gördüğü firmalarla ilgili olarak kendini koruma moduna geçirmiş de olabilir. Çünkü en nihayetinde Google, Apple'ın rakibi. Keza diğer taraftan Apple ve Samsung arasındaki davalar da almış başını gitmiş durumda. Yani bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz ancak sonucunda Apple çıkarsa bile YouTube uygulaması bağımsız bir şekilde App Store'daki yerini almış olacak. Google zaten standalone yani ayrı bir, harici bir uygulama üzerine çalıştığını açıkladı. Bu noktada Apple kullanıcıları YouTube uygulamasından mahrum kalmayacaklar diyebiliriz.
Bu konuda bir eksik olmayacak ama Google'ın belki bu noktada şöyle bir avantajı olacak. Uygulamayı kendi geliştirdiği için artık kendi YouTube uygulaması üzerinden reklam gösterimi gibi çeşitli farklı içerikleri de kullanıcılara sunabilecekler.
Tabii yine de burada iTunes'da tabii Apple onayı gerekecek. Dolayısıyla yine aralarında bir çekişme durumları söz konusu olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Yazılım tarafındaki bir başka haberimiz de Android işletim sistemiyle ilgili olacak. Şimdi Android bugünlerde çok popüler. Özellikle Jelly Bean güncellemesiyle birlikte hız konusunda inanılmaz bir yol kat etti Google. Mobiliteye giren yeni haber ise şu, artık Android işletim sistemi fotoğraflardan da, görüntülerden de yazı okuyabilecek.
Evet, haberin detayına baktığımızda Google Translate, özellikle Android kullanıcıların şahsım da dahil olmak üzere severek ve sıkla kullandığı bir uygulama. Özellikle yurt dışında bu uygulamayı kullanırken kullanıcıların en büyük ihtiyacı bir yerde gördükleri bir yazıyı, bir menü olsun, bir alışveriş merkezindeki etiket olsun veya herhangi bir ürün üzerindeki açıklama olsun, bunu hızlı bir şekilde mevcut dilden anlayabilecekleri bir dile çevirme ihtiyacıydı. Çünkü her ne kadar o klavyeyi, o dildeki klavyeyi telefonunuza yükleseniz bile o tek tek o harfleri yazıp uğraşmak kullanıcılar için gerçekten can sıkıcı bir durum ve çoğu zaman da kimse bunlar uğraşmayarak bu durumu ortadan kaldırıyor.
Hele ki Rusya gibi bir yere gittiyseniz klavyeyi o ülkenin diline getirip ondan sonra bir şeyler yazmanız gerekiyor ki bu sıkıntı verici bir durum.
Evet, bu gerçekten sıkıcı bir durum ve bunu ortadan kaldırmak için Google çok akıllıca bir şey gerçekleştirerek artık fotoğraflardan da yazıların algılanabilmesi ve bu sayede Google Translate üzerinden çevrilmesini sağlamış. Bunu yapmanız için gereken tek şey cihazın arka kamerasıyla yüksek çözünürlüklü olabildiğince kaliteli bir görüntü çekip mevcut yazıyı parmağınızda bu yazıyı işaretleyerek Google Translate uygulamasına göstermek. Uygulamada buradan sonra yazıyı algılayarak artık resmin hangi bölümde yazının olduğunu sizin yardımınızla anlayarak belki ileriki versiyonlarında buna da ihtiyaç duymayacaktır. Bu da ayrı bir konu. Algılayarak anında çeviri yapabiliyor. Zaten 4.1 Jelly Bean tanıtımında Google'ın birçok servisi artık anlık olarak çalışmaya başlamıştı. Bunun bu servislerden biri de speech to text yani konuştuğunuzu yazılmasıydı. Yine Google Translate'te de benzer bir servisin aktif hale geldiğini görüyoruz ve siz kelimeleri yazdıkça veya işaretledikçe sistem otomatik olarak çeviriyi yapıp sizlere sunabiliyor.
Ve Google'un kendi servisleriyle ilgili böyle geliştirme çalışmaları devam ediyor. Senin de söylediğin gibi Jelly Bean güncellemesiyle birlikte pek çok uygulamayı geliştirdiler. Hatta offline çalışır hale getirdiler. Ama bu noktada çalışmalar hakikaten takdire şayan. Google Translate hepimizin zaman zaman kullandığı, işte çeşitli dillerden çeviriler yaptığı bir servis olarak tamam Türkçe'ye süper çevirmiyor. Ancak hani özellikle ben Çin sitelerinden ya da uzak doğulu çeşitli Tayvan, Japonya sitelerinden teknoloji sitelerinden bazı şeyleri öğrenmek istediğimde, yerel dilde özellikle yazılan bazı haberleri. Burada Google Translate özellikle o dilden İngilizce'ye güzel çeviri yapabiliyor. Bu noktada hani o da zaten bizim için yeterli olabiliyor çoğu zaman. Bu noktada Google Translate'e eklenen bu yeni özellik de özellikle sık sık seyahat edenler için hayat kurtarıcı bir özelliklerden bir tanesi olacak gibi görünüyor diyebiliriz. Şimdi işletim sistemleri ve yazılımlardan bahsettik. Biraz daha cihazlara dönelim. Cihaz tarafında kuşkusuz son dönemin kaybeden isimlerinden birisi Nokia. Çünkü Symbian tarafında baktığımız zaman artık ölmüş bir platformdan bahsedebiliriz. Tamam, bir takım geliştirme çalışmaları devam ediyor. Ancak artık giderek kullanım oranı düşmekte. En son Pure View 808 çıktı ancak hani o telefonda kamerası dışında kullanıcılara çok yeni kullanım deneyimi vaat eden bir cihaz değildi. Nokia'nın tabii geleceği kuşkusuz Windows Phone platformunda ve Windows 8 işletim sisteminde. Nokia arka planda yeni işletim sistemine yönelik çalışmalar yapmakta. Bunlardan bir tanesi de Fi kod adını taşıyan bir telefon. Bu telefonla ilgili olarak çeşitli dedikodular var. Bir tane de yeni görüntü çıkmıştır bu telefonun kendisine ait olduğu iddia edilen. Yani bakıldığı zaman hem çift çekirdekli işlemci kullanıyor olması hem de tasarım itibariyle eğer işletim sisteminde tam oturmuş vaziyette olursa ses getirebilecek bir telefon olabilir.
Telefonun yapısına aslında biraz detaylı baktığımızda Lumia 800'ün biraz daha geliştirilmiş ve ilerletilmiş bir versiyonu
biraz
olarak,
kozmetik olarak
güncellenmiş. Kozmetik olarak evet güncellemelere sahip bir versiyon olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Çünkü aynı tuşsuz tasarımı bu telefonda da görüyoruz. Yine yan tarafta güç düğmesi, ses düğmeleri ve kamera shutter düğmesini görmekteyiz. Bunun dışında ekranda herhangi bir düğme yok. Teknik özelliklerine baktığımızda zaten Windows Phone 7'de en çok eleştirilen noktalardan biri tek çekirdekli eski bir platform üzerinde çalışıyor olmasıydı.
Sadece Snapdragon platformu.
Evet, sadece Snapdragon üzerinde çalışmasıydı. Mevcut telefon da büyük ihtimalle yine Snapdragon üstünde çalışacak. Burada tahminler S4 üzerinde. S3'ün kullanılacağını bu saatten sonra zannetmiyorum. Ama tabii Microsoft bu işin içinde Microsoft olduktan sonra
ne olacağını bekleyip görmek lazım.
Ama yapı olarak güzel bir telefon. Yeni teknolojilere de sahip. Özellikle LTE desteği Amerika'da gün geçtikçe artan bir şekilde kullanılıyor. Windows Phone 8'in de özellikle ilk başta Amerika'da satılmaya çalışacağını, yayılmaya çalışacağını düşünürsek bu noktada akıllıca bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, Nokia'nın geleceği açısından Windows Phone platformu ve yeni telefonlar büyük önem taşıyor. Çünkü Lumia serisi mevcut telefonlar, yani Windows Phone 7 platformu, 7.5 platformunu kullanan telefonlar da maalesef beklentileri karşılayan türde olmadılar. Kaldı ki Türkiye pazarına da giriş yapamadılar. Türkçe desteğinin işletim sisteminde olmamasından ötürü ki Microsoft da bizi Türkçe dil desteğini birkaç güncelleme sonrasında ötelediği için maalesef bu cihazları göremedik. Umarız Windows Phone 8 tarafında işletim sistemi gelişmiş ve telefonlarda dikkat çekici olur ki pazarda model ve marka sayısı artar. Buna bağlı olarak da biz de daha iyi telefonları daha ucuz alma fırsatı yakalarız. Buradan başka bir cihaza geçelim. Şimdi Android tarafındaki en iyi telefonlardan bir tanesi kuşkusuz HTC One X. Zaten amiral gemisi telefonlara baktığımızda LG'nin yeni telefonu Optimus 4X HD Türkiye'ye yeni girdiği için şu an piyasadaki en iyi iki telefonun HTC One X ve Samsung Galaxy S3 olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi One X tarafında HTC'nin yeni bir versiyon üzerine çalıştığını zaten uzun süredir biliyoruz, konuşuluyor piyasada. Bu telefonla ilgili olarak şimdi yeni bilgiler ortaya çıktı. Özellikle İngiltere'ye girecek versiyonun kutu içeriğiyle dikkat çekmesi ve yeni bir daha yüksek frekanslı bir işlemci kullanması bekleniyor.
Tegra şu anda telefonlarda kullanılmaya başladıktan kısa bir süre sonra güncelleneceği dedikoduları açığa çıkmıştı. Zaten One X'le beraber ilk piyasaya sunulduğu zaman da baktığımızda kullanıcılar çeşitli sıkıntılar da yaşamıştı. Bunun başında pil ömrü ve ısınma gibi sorunlar geliyordu. Zaten Tegra 3 platformu duyurulduğunda da 40 nanometreli 4+1 çekirdeğin ve bu grafik yongasının ne derece verimli çalışacağı da ayrı bir şüphe uyandırmıştı birçok insan içinde. Beklenen hamle gerçekleşti. Büyük ihtimalle Tegra 3 Plus adı verilen 28 nanometreye küçültülmüş yeni bir işlem biriminin bu telefonda kullanıldığını göreceğiz. Saat frekansı da 1.7 GHz olacak. Grafik birimindeki frekansını da yükselteceği konuşuluyor ama herhangi bir teknik detay yok bu konuda. Bunun dışında fiziksel olarak, yapı olarak herhangi bir fark olacağını beklemek yanlış olur. Yine bildiğimiz One X tasarımda olacak. Belki renk seçeneklerinde bu konuda bir farklılık getirebilir. HTC telefonu diğer eski One X modellerinden ayırmak için. Bunun dışında senin dediğin gibi kutu içeriği de oldukça zengin olacak.
Kutu içeriğinde en çok dikkat çeken nokta muhtemelen Beats audio kulaklık da gelecek olması. Bunlar şu an için dedikodulardan ibaret ancak haberler onu gösteriyor. Özel bir kulaklığın olacağını gösteriyor ki zaten kimi One X kullanıcıları da bu seviye bir telefona neden özel bir kulaklık koyamadığı noktasında HTC'yi eleştirmişti. Bekleyip göreceğiz. Hem Amerika pazarı için hem de Avrupa pazarı için yeni bir One X versiyonunun çıkacağı güçlenerek konuşulmakta. Bunu bekleyip göreceğiz. Muhtemelen Eylül ayı gibi bu telefonun akıbeti daha da net bir şekilde belli olacaktır. Evet, HTC'nin yeni telefondan sonra aslında One X'in rakibi olan Galaxy S3 ile ilgili de bir haberimiz var. Bu haberimiz aynı zamanda mobilitenin bu bölümü için son haberimiz olacak. Galaxy S3'ün şimdiye kadar iki farklı renginden bahsediyorduk. Beyaz ve mavi, çakıl mavisi ya da gece mavisi olarak nitelendirebileceğimiz bir mavi bu. Şimdi gelen haberlere göre, ortaya çıkan görüntüye göre üçüncü bir renk seçeneği olarak, tabi uzak doğu tarafında belki pembe gibi çeşitli renkler de var ancak uluslararası piyasalara giren renkler açısından konuşmak gerekirse üçüncü renk seçeneği olarak siyah da ürün gamına eklenecek gibi görünüyor.
Evet, resmi renklere baktığımızda daha önceki mavi beyaz olmuştu. Beyaz biraz daha önce piyasaya sunuldu. Bu konuda mavi renkte oluşan bir takım gecikmelerden dolayı telefon mavi rengi piyasaya biraz daha geç sunuldu. Şimdi bu iki renge baktığımızda ikisi de gerçekten canlı ve aktif renkler. Özellikle gençlere hitap eden. Bu noktada Samsung akıllıca bir bence yol izleyerek siyah rengi seçmiş. Çünkü siyah biraz daha asil ve prestijli.
Agresif bir renk aslında.
Agresif bir renk ve hani yaş itibariyle kullanıcıların yaş profillerine baktığımızda belki de yaşı ilerlemiş, belli bir noktaya geçmiş kişiler özellikle de çeşitli iş hayatlarında veya farklı ortamlarda renkli telefon kullanmak istemeyebilirler. Tabii bu tamamen kişisel tercih durumu söz konusu. Ama siyah dediğimiz gibi özellikle iyi, yüksek kaliteli plastikten ve güzel şekilde boyanmış siyah telefonlar oldukça şık durabiliyor. Özellikle dediğim gibi çeşitli ortamlarda, gece dışarıları gezmelerinde siyah renk gerçekten bu konuda kendi farkını ortaya koyabilir. Yani sonuçta renk biraz da kişilerin kişisel zevki, ilgili, kişisel tercihlerine bakılıyor. Bu noktada yani yeni bir alternatif olması açısından hoş olmuş.
Evet, bence de siyah renk seçeneği son derece güçlü bir profil sergileyebilir telefon üzerinde. Umarız siyah renk çıkar ve yakın zamanda Türkiye pazarına da girer. Çünkü hani beyaz ve mavinin yanında siyah da son derece dikkat çekici bir alternatif olarak kullanıcılara sunulur. Ne kadar fazla renk, o kadar fazla kişiselleştirilebilir telefon anlamı geliyor. Bunu bekleyip göreceğiz. Gelişmeler oldukça da biz zaten aktarmaya devam ederiz. Evet, bu haberimizde mobilitenin sonuna geliyoruz. Bir sonraki mobilite programında görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.